16. ayrım, sayfa 129. Bozuk bahçenin kara yılanları beter olur. Her taşın altında bir kara yılan desen, yalan söylemiş olmazsın. Çiçek zamanı yılanların sevişme zamanıdır. Kara yılan al çiçeği sever. Toprak bile ala keser, ap al olur. Güneşe batmıştı dünya. Toprak, nar bahçesi al al buğulanır gibiydi. Büyük, yarı gövdesinin kabuğu çatlayıp düşmüş bir nar ağacı, nar ağacının altındaki ak taştan bir kara yılan çıktı. Ağır ağır kuyruğunu oynata oynata yeşil otların üstünden kaydı. Arada başını kaldırıyor, şöyle bir dört yana bakıyordu. Arılar uğulduyordu. Yosun bağlamış pınarlardan yarpuz kokusu geliyordu. Toros'un üstünden gelen bulut küçücük aktı. Bir taşın üstüne çıkan yılan orada azıcık durdu, bekledi. Sonra indi. Bir nar ağacının gövdesine dolandı sonra da. Kara yılanı öldürmek, ona dokunmak günahtır. Kara yılan kuyruğuna basmazsan insana değmez. Ağacın gövdesinden yeşil otların içine girdi, gözden kayboldu. Az sonra kuru bir yere geldi, durdu. Uzun mavi çiçeklerin altından başka bir yılan ortaya, çinke taşın yanına süzüldü. Daha uzun, daha kara görünüyordu yeni yılan. İki kulaç belki de. İki yılan yan yana geldiler, ikisi birden taşın üstüne çıktılar, bellerinden aşağısı dolaştı. Öylece taştan indiler, otların arasına girdiler. Otların arasından çıktıklarında o ak, küçük bulut bahçenin üstüne gelmiş, geçip gidiyordu. Bir an çiçeklerin altını gölgeledi. Ayrık otu toprağın derisi gibidir. İnce bir örtü gibi yapışır orada, uzamaz. Ayrıkların üstüne kadar bir durup bir akarak geldiler. Sonra durdular, beklediler. Sonra birbirlerine iyice dolandılar, düğüm oldular, yapışmışçasına, kaynaşmışçasına birbirlerine. Kuyrukları şehvetten tir tir ediyordu. Nar çiçeğinin alı, ayrığın yeşili, göğün mavisi, gelip geçen bulutların akı da aşkla titreşti. Soluk alamıyordu. Gözlerini yumuyor, açıyor, sevda içindeki kara yılanları görüyordu. Daha 17'sinde ya var ya yoktu. Gene kayboldular. Rahat bir soluk aldı, bir görünüp bir kayboluyorlardı. İkindine kadar böylece ayakta sarmaş dolaş, düştüler, kalktılar, aktılar, geldiler, sarmaştılar. İkide bir de şap diye toprağa düşüyorlardı. Sonra halsiz kalmış olacaklar ki toprağa son düştüklerinde bir daha ayağa kalkamadılar. Orada serilip kaldılar. Sayfa 380-383. Görüldüğü gibi metinde anlatıcının bakış açısıyla roman kişilerinden birinin bakış açısı birbirine dolanıyor. Bozuk bahçe hakkında verilen genel bilgiden sonra güneşe batmıştı dünya, toprak, nar bahçesi al al buğulanır gibiydi. Aktaş'tan bir kara yılan çıktı. Tümceleriyle başlayan parça, belli bir günde geçmiş bir olayı, iki yılanın sevişmesi olayını anlatıyor ve metinde geniş zamandan geçmiş zamana kayılıyor. Baştaki bozuk bahçe betimlemesi gibi, yılanların çiçek, renk ve ışık cümbüşü içindeki bu harika sevişme sahnesini de anlatıcının açısından mı seyrediyoruz? Bir roman kişisinin lafı edilmediğine göre durumda bir belirsizlik var. Ama az sonra şu tümceyi okuyoruz. Soluk alamıyordu. Gözlerini yumuyor, açıyor, sevda içindeki kara yılanları görüyordu. Daha 17'sinde ya var ya yoktu. Kim görüyordu? 17 yaşlarında olan kimdi? Bu soruların cevabı da ancak 4 sayfa kadar süren epizodun sonunda. Elif yorgundu, umutsuzdu. Tümcesine geldiğimizde açıklık kazanır. Anlarız ki bu sevişme sahnesine yıllarca önce tanıklık etmiş olan ve şimdi olayı anımsayan Elif'tir. Gerçi gören göz, vocalizer, odur. Ama onun gördüklerini anlatıcının sesinden, anlatıcının sözcükleriyle dinleriz. Bu bölümle ilgili ve dikkat edilmezse gözden kaçabilecek başka bir nokta var. Elif, yılanların sevişmesini neden anımsıyor acaba? O sırada bozuk bahçeden geçmekte olduğu için mi? Bölüm, bozuk bahçenin betimlenmesiyle başladığına göre okurun Çukurova'ya inen yoldaki bu bahçeye varıldığını düşünmesi çok doğal. Ne ki bölüm ilerleyince henüz oraya gelmediklerini, Elif'in yarın akşam konalgamız bozuk bahçe demesinden anlıyoruz. Demek Elif'e 17 yaşında tanık olduğu olayı anımsatan aynı yerden geçmekte olması değil, çağrışımı yaptıran başka bir şey var ve bunu bulmak için 80 sayfa öncesine gitmemiz gerek. 3 bölüm önce, yani 14. bölümde Elif'i son kez gördüğümüz yerde neler olduğunu anımsarsak durum açıklık kazanır. O bölümün bitişine yakın Ali yükleri almak için anasını bırakıp geri dönmüş ve karısını görünce de canı sevişmek istemişti. Ona sarılıp öpmeye başlamıştı. Edemedi. Elif'i yeniden kucakladı, kemikleri çatırdadı. Öyle canı ayağa kaldırdı. Arkadaki çalılıklara götürdü, heyecanından tıkanıyordu. Uyuyan çocukları görmediler bile. Çalılıktan çıktıklarında ayakta duracak halleri yoktu. Sayfa 299. Yazar, Elif ile Ali'yi 14. bölümde bırakıp ve araya Çukurova'ya yaklaşmış olan yalak köylüleriyle ilgili 15. ve 16. bölümleri soktuktan sonra 17. bölümde Elif'in yılanların sevişme sahnesine ait anısıyla sürdürür romanı. Elif'in sevişmekten halsiz düşmüş yılanları anımsaması gerçekte kocasıyla çalıların arasında ayakta duracak halleri kalmayıncaya dek seviştiklerinin ertesi günüdür. Belki Elif'in kafasında erkeklik uzvu ile yılan arasında kurulan bağ da bu çağrışımda yardımcı olmuştur. Nitekim Elif yılanları düşünürken bir masal gelir aklına. Bir yılan bir kıza sevdalanmış. Bir gece koynuna girer ve belinden iki kat olup kızla yatarmış. Bir gün kızın kardeşleri yılanı öldürmüşler. Kız da ağlamış, kederinden deliye dönmüş. Yılanların sevişmesi bahsini yalnızca bir anlatım tekniği sorunu saymak haksızlık olur Yaşar Kemal'e. Çünkü bu olay aynı zamanda Elif'in bir yönüne ışık tutar. Elif'in iç dünyası kapalıdır okura. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla onu çocuklarına düşkün bir ana, şefkatli bir gelin ve iyi bir eş olarak tanıyoruz. Ancak sözünü ettiğimiz 17. bölümde iç dünyasının perdesi biraz aralanıyor ve sonra yine kapanıyor ama bu arada Elif'in bilmediğimiz bir yönünü açıklıyor bize. Kocasıyla seviştiğinin ertesi günü yolda yürürken yılanların sevişmesi vardır aklında. Yılanlar, arılar, kurtlar, kuşlar, dedi kendi kendine. Tüm yaratık. Allah kimsenin başına vermemiş böyle bir dirliği. Sayfa 388. Bu sözlerde Elif'in kendi çileli yaşamıyla karşılaştırıldığında hayvanların durumuna bir imrenme var sanırım. Elif'in her gece yılanla sevişen kızın masalını anımsaması ve ertesi gün kendi kendine kırmızı yılanlar daha durur mu ki? Daha öyle düğüm düğüm olurlar mı ki? Birbirlerine sıkıca sarılıp şap diye aşktan bayılırlar mı ki? Sayfa 392 diye onları tekrar düşünmesi bu cinsel konunun aklına takıldığını kanıtlar en azından. Elif'in iç dünyasına bu kısa bakış onu ana gelin ya da fedakar bir eş olmanın dışında bir kadın, bir dişi olarak gösterir okura. Ama ne kadar dolaylı bir yoldan ve nasıl bir incelikle. Fizik düzeyde köy ile Çukurova arasında bir ileri bir geri gidişlerle, ruhsal düzeyde gözlemlediğimiz iki uç arasında gidiş gelişler birbiriyle örtüşür ve ritim bütünlüğü yaratırken, görüldüğü gibi karakterlerin belirtilmesinde de bir yöntem işlevi görür. Şunu da söylemek gerekir ki orta direkte somutlaşan bu sarkaç hareketi aynı zamanda üçlünün tümünün oluşturduğu büyük hareketin de ritmidir. Birinci romanda köyce Çukurova'ya gidilir, ikinci romanda Çukurova'dan Yalak Köyü'ne dönülmüştür, üçüncü romanda yine Çukurova'ya inilir ve roman bir kez daha köye dönüşle biter. Sözünü ettiğim sarkaç ritmi içinde gelişen orta direkte Yaşar Kemal beş yoksul insanın yolla savaşımını, umutla umutsuzluk arasında çırpınışlarını, ıssız doğada fırtınalara, gece soğuğa, gündüz sıcağa karşı direnerek ölüp ölüp dirilişlerini anlatırken, insan gücünü, iradesini, direnişini ortaya koyan bir destan yaratmıştır denebilir. Sonunda toplanacak pamuğun bile kalmadığı Çukurova'ya gelmeyi başarırlar ve önemli olan da budur artık. Gerçi kışın aç kalacaklardır ama gelmek için engelleri aşmışlar, savaşımı kazanmışlardır. Roman Meryemce'nin şu sözleriyle biter. İndik ya, geldik ya. Yer demir, gök bakır. Yer demir, gök bakır, Yaşar Kemal'in romancılığında bir aşamadır. Çünkü ilk kez bu yapıtında öyküyü, daha doğrusu yarıya yakın bir kısmını modernist roman anlayışıyla kurgular. Ana tema olan korku teması etrafında tekrarlanan simgeler, imgeler ve çeşitli öğelerle nakış işler gibi bir örüntü oluşturarak düzenler yapıyı. İlk bölüm, tüm romanın küçük bir modeli sayılabileceği için bu bölüm üzerinde uzunca durmakta yarar var. Orta direk Uzunca Ali ailesinin türlü güçlüklerle boğuştuktan sonra Çukurova'da Yalak köylülerini bulmalarıyla bitmiştir. Çukurova'dan evlerine dönmüş olan Yalak köylülerinin köyde geçirdikleri kış mevsiminde olanları konu alan Yer Demir Gök Bakır'a, Uzunca Ali'nin çocukları Hasan ve Ümmühan'ın odun kesmek üzere köyün yakınındaki meşe ormanına gidiş gelişlerini anlatan bölümle gireriz. İki çocuk aralarında konuşur, kavga eder, dertleşir ve odun topladıktan sonra köye doğru yola koyulurlar. Bu bölümde ısrarla vurgulanan olgu, köyde herkesin korku içinde olduğu ve felaketin beklendiğidir. Nedeni açıklanmıyor ama çocukların konuşmalarından anlıyoruz ki bu korku, köye gelecek olan ve adını kimselerin ağzına alamadığı bir adamla ilgili. Anlatıcı bütün bölüm boyunca arada bir Hasan'ın iç dünyasına yönelerek onun aklından geçenleri aktarır bize. Hasan'ın bilincine bu bakışlar ruhsal bir mekanizmayı, bir mitos yaratma mekanizmasını sergileme bakımından ilginçtir. Hasan'ın düşünceleri arasına mavi kuş motifi girer çıkar, girer çıkar ve biz Hasan'ın bilincinin akışını izlerken küçük bir mitosun meydana gelişini seyrederiz. İlk kez bölümün başlarında Hasan'ın sıkıntısı ve genellikle içinde bulunduğu boğucu ruhsal durum anlatıcı tarafından betimlenirken birden aktarılan iç konuşma yöntemiyle Hasan'ın bilincine girer ve mavi kuş motifiyle karşılaşırız. O mavi kuştan, yanar döner kuştan, hani su kıyılarındaki yarları yılan deliği gibi deler, çok derinlere kadar deler, ta dibine, toprağın altına girer, oraya yuvasını yapar. Yuvalarının ağzından da her zaman bir çiçek biter. Ya bir yoğurt çiçeği, ya bir pampal, ya ağın ağacı çiçeği, ya bir su püreni. O kuş çiçeksiz edemez. İşte o kuştan bir tane tutmalı. Tutulmaz Allah'ın belası kuş. O kuşu tutsa tutsa bir tek Koca Halil tutardı. Koca Halil de iyice yaşlandı gayrı. Ocağı batasıca. Batasıca da kül ateş olasıca herif. Bu köyün başına bela. Pamukta Çukurova'da ortadan yitince köylü de hep onu öldü sanmış. Oğlu da üstüne Kur'an okutmaz mı? Meryemce tutturur. O ölmez. O dünyaya direkt çakacak. Ölür mü hiç? Der boyuna. İşte Koca Halil ne yapar yapar da o yanar döner yeraltı kuşunu yakalar. Kuşun kara pırıltı içinde upuzun güzel bir gagası vardır. Koca Halil o kuşun başını çocukların omuzuna nazarlık olarak takar. Bu kuşun başından nazarlık takan çocuğa hiç mi hiç nazar değmez. Nazar dediğin onun yanına bile yaklaşamaz. Hasan ansılar, onun da omuzunda gök boncuklar arasında yılan başı kemiği, yanında bir uzun gagalı kuş başı asılıydı. Onu Meryemce'ye koca Halil armağan etmişti. Dipnot 2. Yer Demir Gök Bakır, 3. baskı, Ant Yayınları, 1963, sayfa 13. Tüm alıntılar Yapıt'ın bu baskısındandır. Koca Halil ile Meryemce, geçen yaz Çukurova'da olanları anımsatır Hasan'a. Ama az sonra aklı yine kuşun gizemli gücüne takılır. Omuzuna bu kuşun başı takılmış çocuğun kısmeti bol bol olur. Hiçbir zaman o çocuk yok yoksulluk bilmez. Atalardan kalma bir sözdür bu. Sayfa 14. Atalar sözcüğü Hasan'a geçen yıl bir mağarada buldukları kuru kafayı, kafa ölümü, ölüm cennet cehennem konusunda ve bu konuda geçen yaz Çukurova'da öldü sanılan koca Halil için okutulan mevlütü anımsatır. Birkaç sayfa sonra Hasan'ın düşünceleri bir ara yine mavi kuşa kayar. O yanar döner kuşu nasıl etmeli de yakalamalı? Ağaca taksan meyvesi 2 kat olur. Tarlaya atsan bereketi 5 kat olur. Çukurova ağaları bilseler ki böyle bir kuş var. Sayfa 18. Görüldüğü gibi tılsımlı bir yaratıktır bu güzel mavi kuş. Nazara karşı birebirdir, kısmetini açar çocuğun, ağaca tarlaya bereket getirir. Bölümün sonuna doğru Hasan daha da ileri gider, kuşu tüm köyü koruyabilecek büyülü bir nesneye dönüştürür kafasında. O kuştan 1000 tane yakalansa, 1000 tanesinin etini yiyip başını nazarlık diye çepeçevre kazıklara bağlayıp köyün 4 bir yanını çevirseler, bir daha o köye hiç uğursuzluk uğrar mı? Sayfa 32. Bu 1. bölümde yaratılan korku havası ve buna karşılık Hasan'ın bir mavi kuş mitosu geliştirmesi, romanın geri kalan kısmındaki ana temanın küçük bir örneğini oluşturur. Çünkü Yer Demir Gökbakır'ın ana teması, korku içinde başlarına gelecek felaketi bekleyen köylülerin, çaresiz kalınca kendilerine tutunacak bir dal, yani bir mitos yaratmalarıdır. Küçük Hasan nasıl bir mavi kuş mitosu yaratırsa, büyükler de ermiş taşbaş mitosunu yaratırlar. Nitekim Ölmez Otu'nun başlarında Hasan ile Ümmühan ermiş taşbaşı düşünerek yağlı yemeklere, giysilere, ayakkabılara kavuştuklarını hayal ederken Hasan'ın kafasında mavi kuş ile taşbaş mitosu birleşir. Taşbaş oğlu köye gelirken arkasında 1000, 2000, 100 tane yağmurcuk kuşuyla geliyordu. Gökyüzü şakır şakır ustura mavisi yanar döner yağmurcuk kuşuyla doluydu. Öyle 1-2 tane değil, bir bulut gibi. Taşbaş Efendimiz gelince böyle gelmeli. Sayfa 47. 19. yüzyıl gerçekçi romanında bir çatışma gelişimini oluşturan nedensellik bağı ile bağlı zincirleme olaylar romanın kuruluşunda temel ilkeyken Yer Demir Gökbakır'ın düzenlenişinde başka bir ilke yürürlüktedir. Bir öykü yürüten olaylar dizisinin yerini birbirinden bağımsız epizotların oluşturduğu bir örüntü alır. Hiç değilse romanın yarısına yakın büyük bir kısmında. 1. bölümde Hasan'ın aklından geçenlerin ve Ümmühan ile konuşmalarının içeriğinde yer alan korku ve uğursuzluk, sonraki bölümlerde daha büyük çapta ve çeşitlemeler şeklinde tekrar tekrar çıkar karşımıza. Amaç, taşbaşın kutsallaştırılarak ermiş mertebesine çıkarılması için gerekli ruhsal zemini hazırlamaktır. Çünkü köylüleri bir ermiş yaratmaya iten nedenler felaket beklentisi ve açlık korkusudur. 2. bölümde uzunca Ali'nin evinde buluruz kendimizi ve Ali ile Taşbaş'ın konuşmalarından öğreniriz ki köye gelmesi korkuyla beklenen kişi Adil Efendi'dir. Köylü o yıl Çukurova dönüşü kasabadaki bakkal Adil Efendi'ye borcunu veremeyip göreneği bozmuş olduğu için kendini suçlu hissetmekte ve korkmaktadır. Çünkü Adil Efendi hacize gelecek ve köylünün nesi var nesi yoksa hepsini alacak, köyü soyup soğana çevirecektir. Üçüncü bölümde sahne değişir. Bu kez Koca Halil'in evinde buluruz kendimizi. Orada da büyük bir korku yaşanmaktadır. Elle tutulur bir korku görülür hacının yüzünde. Koca Halil, köylünün üstünde müthiş bir felaketin dolaştığına inanmaktadır ve ayrıca köylüyü pamuk zamanı Çukurova'ya geç indirdiği için tüm köylünün olan bitenlerden kendisini sorumlu tuttuğunu sanmakta ve öldürülme korkusuyla saklandığı ambardan çıkmamaktadır bir türlü. Dördüncü bölümde sahne birden Muhtar Sefer'in evine atlar. Zalaca kadın düşünde gördüğü kapkara bir bulutun hışımla üstüne geldiğini ve benzerlerini anlatmaktadır Sefer'e. Sefer düşü yorumlar. Kara bulut büyük bir belaya işarettir ve Adil Efendi demektir. Bunu izleyen bölümde Hüsnü ile Recep gece boş bir evde gizlice buluşup sevişirlerken yine korku ve felaket teması girer araya. Ne var ki Hüsne'ye göre uğursuzluğun nedeni kendileri. Korkuyorum der Recep'i. Başımıza bir hal gelecek. Bu köyün başına gelen hep bizim yüzümüzden. Yıkanmıyoruz bile. Sayfa 95.